biz burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız başlıyor. Türkiye'de saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Artı 93.02 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız yine artı 93.12 koduyla 463 34 84. Blog adresimiz ise bizburada.blogspot.com. Bugünkü konularımız geçen haftayla bağlantılı ama biraz farklılıklar var tabii. Gündem de değişiyor biliyorsunuz, ona bağlı farklılıklar da var. Bugün göç kökenlilerin köklere bağlılığı, yaşadıkları ülkelerde gerçek yurttaşlar olmalarını zorlaştırıyor mu diye soracağız. Kadınların toplumsal katılımdaki rolü, Almanya Türk toplumunun genel toplum yaşamına katılımı, Almanya Türk toplumunun Almanya'nın tam katılımlı, her hakkını kullanabilen gerçek yurttaşlar olabilmesi için nasıl bireyler yetiştirmesi gerekiyor ve Türk toplumu geleceğine, yani çocukları ve gençliğinin eğitimine nasıl yaklaşmalı diye soruyoruz. Bunun yanı sıra pekiştirmek amacıyla yine bu soruların cevaplarını alacağız. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler 50 yılı aşan ve yerleşikliğe rağmen neden yaşadıkları yerle değil de Türkiye ile ilgileniyorlar? Göç toplumları için ana vatanla ilişkilerin derecesi neyi gösteriyor? Türkiye kökenlilerin yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları kültürlerle ilişkileri ve bunun yanı sıra toplumlar arasında kabul sorunları ana vatanla ilişkilere nasıl yansıyor? Konuğumuz, programımızın da danışmanı Doktor Can Ünver. Hoş geldin Sayın Ünver.
Merhaba. Yayınlar.
Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Hepimize iyi yayınlar. Aynı zamanda az sonra yayınımıza katılacak bir konuğumuz daha var sayın dinleyenlerimiz. Gabriel Güntank, Berlin'den kendileri bizimle birlikte olacaklar. Berlin Tempelhof Schöneberg uyum sorumlusu. Doğru okudum mu
doğrudur,
hocam?
Doğrudur.
İngilizcem iyidir de Almanca da o kadar iyi olmayabilirim ama siz düzeltin de olur yanlış okuyorsam. Evet, kendileri hattaymış. Sayın Güntank, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Şule Hanım. Size ilk önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı vermek için.
Buyurunuz, buyurunuz, sizi dinliyoruz.
Gün Hanım merhaba, Can ben, nasılsınız?
Teşekkürler, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sesinizi duyunca daha iyi olduk. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
Evet, Gün Hanım, şöyle bir konumuz var. Sizin bunu pekiştireceğinizi düşünüyoruz biz. Türk toplumunun genel toplum yaşamına Almanya'da katılımı sizce hangi aşamada?
Ben başka bir şekilde başlamak isterim.
Olur, siz nasıl
genelde
istersiniz?
Uyum sorumlusu olarak çalıştığım için.
Tamam.
Şimdi uyumdan bir başlamak istiyorum.
Olur,
bu uyum kelimesi de yoğun bir şekilde kullanılıyor Almanya'da ama sonuçta anlam içeriği, yani içeriği de farklı farklı şeyler görüyor insan. Genelde uyum asimilasyonla karıştırılıyor bana sorarsınız, evet. Yani Almanya'da ben şunu görüyorum, yani eğer bir ülkede, o tek Almanya için geçerli değil, eğer bir ülkede beni ben olarak kabul etmiyorsa, kişiliğimi kaybetmemi istiyorsalar, o zaman o ülkede uyum sağlamasınız zorluk çekersiniz. Çünkü ben şeyi düşünüyorum, insanların sadece bir ülkesi, bir evi, bir yer yoktur yani. İnsanlar kendi, yani ben kendimi değişik koşullarda, değişik yerlerde ait hissedebilirim. Bu bir köy olabilir, bir şehir, bir ülke. Eğer orada insanlar beni ben olarak tabii ki kabul ediyorsalar. Bunu Almanya'da bizim gençlerimiz, daha çok bizim gençlerimiz çoğuları da görmüyorlar. Hala ikinci vatandaş olarak görünüyorlar. Yani eğer ben bir ülkede dinimden, bulunduğum sosyal çevremden veya da bulunduğum azınlık grubundan eşit şartlara, eşit şansa sahip değilsem kendimi de bir vatandaş olarak görmeye zorlanırım diye düşünüyorum.
O zaman şöyle demek doğru mudur? Yani Almanya'da olay biraz daha hani asimile olunsun isteğine yakın Alman toplumunun beklentisi.
Ben ona inanıyorum. Yani integrasyon ve hatta uyum kelimesi çok kullanılıyor. Mesela son yıllarda uyum bahsedildiğinde dilden bahsediliyordu. Yani Almanca bildiğin anda uyum sağlayabilirsin.
Evet.
Ama şimdi gençlerimizdeki hayatını gördüğümüz zaman da şeyi görüyoruz. Onlar hala iş konusunda zorlukları çekiyorlar. Yani iyi eğitim aldıklarına rağmen iyi bir yere varamıyorlar. Evi bulmak istiyorlar ama evde bulmakta zorlukları çekiyorlar. Çünkü ne bileyim dış görünüşün, dilin belki de isim de farklı olduğu için bu tür zorlukları çekiyorlar. Bu tabii ki tek Türkiye'li kökenli olan gençler için geçerli değil. Bu bütün azınlıklar için geçerli.
Doğru, tabii ki, tabii. Can Bey, sizin sorunuz var mı?
Evet, şimdi Günhan'ım meseleyi tabii çok yakından takip ediyor. Çok da iyi biliyor yıllardır. Affedersiniz. Şimdi bu şeydir, yani çok önemli bir saptama. Uzun süre böyle çok yüzeysel bir uyum tanımı yapıldı. Aslında o yüzeysel uyum tanımına uygun hale geldikten sonra da insanlar bu sefer başka sorunların, daha derinlerde daha önemli sorunların olduğu ortaya çıktı. Yani onu özellikle altını çizerek bildiriyor. Çok o bakımdan teşekkür ederiz. Yani çünkü işi böyle yüzeysel ele alıp sadece işte dil bilirse bu iş hallolur falan demek kafi değil. Kendi başımdan geçen şeyler var. Diplomatik statüde olduğum halde telefonda bulduğum evi benim yüzümü gördüğü zaman maalesef tutulmuştur diyen birçok ev sahibiyle zamanında karşılaştık. Ya şimdi aynı şekilde iş arıyorlar. İsimlerini görünce bütün şeylerine rağmen, kalifikasyonlarına, en iyi niteliklerle gelmiş olmalarına rağmen Türkler veya bir başkası hiç fark etmez. Aniden işte kapılar yüzlerine kapanabiliyor. Yani bu şimdi tabii bunun ismini ne koyarsanız koyun, bu kötü bir şey, iyi bir şey değil bu. Onun için de olmuyor. Yani neticede demek ki insanların ya da böyle işte uyum sağlaması gerektiği düşünülen insanların kendilerini işte uygun hale getirmeleri yetmiyor. Yani bu işte onun için hep denir zaten. Entegrasyon denen hadise işte tek istikametli yol değildir mutlaka. İki tarafında buna şey etmesi lazım.
Hazır olması lazım.
Hazır olması lazım. Ve bazı
kabullenir noktada olması lazım.
Kışta tabii, yani böyle hala 19. yüzyılın o garip milliyetçiliğiyle hareket ederseniz olmuyor tabii. Yani dünya küçülmüş, dünya farklı hale gelmiş. Evet. Farklılıkların hatta bir değer olarak kabul edildiği bir noktadayız. Ama tutup da bunu böyle sen farklısın deyip ötekileştirip ondan sonra da uyamadın. Sen zaten uyumda sağlamaya muktedir değilsin. Değil. Uygun değilsin demek bence çok haksızlıktır yani. Günhan'ım onun altını çizdi şimdi, eksik olmaz.
Evet. Peki Günhan'ım, ben ilk soruma dönüyorum. Sizce Türk toplumu Almanya'da toplumsal yaşam içerisinde ne kadar var, ne kadar aktif, ne kadar varlığını hissettirebiliyor?
Türkiye'de kökenli olan insanları Almanya'daki, şimdi ben soruyu tekrarlıyorum çünkü ses birazcık kötü geliyor. Tamam. Emin değilim yani doğru anlamış mıyım diye.
Tamam.
Katkısı diyorsunuz değil mi?
Katılımı, toplumsal hayata ne kadar katılabiliyor? Ne kadar etkin katılabiliyor?
Yani şöyle diyeyim size. Yani şimdi her şeyi de kötüyle bakmamalı gerekiyor. Yani şimdi birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşağa doğru geliyoruz. Bir sürü şeyler de değişti tabii ki. Ama bir taraftan da ikinci, üçüncü kuşakta kendisi şimdi haklı olarak, yani bir kısmı kendisi oraya ait olarak görüyor. Ve diyor ki yani bizim daha çok haklarımız olmamız lazım. Yani ikinci vatandaş olarak görünmek istemiyorum. Ve o mücadele de veriyorlar. Yani derneklerin içerisinde olsun, ekonomide olsun, siyasette olsun, parti içinde mücadele ediyorlar. Ama aynı zamanda şunu da fark ediyorlar. Kadınlarda olduğu gibi tek mücadele başarılı da olamıyoruz. Yani ne kadar da iyi eğitim almış olsak da bile, ne kadar katılmaya çalışsak da bile bir yerde istop ediliyor.
Yani istop yani ettirilmek durumunda kalıyorsunuz değil mi? Yani
basit bir şekilde söyleyeceğim. Kara kafalısınız. İsminiz Ayşe, Muhammed falan filan. Oradan bir engel veriliyor size. Siz bu sefer ne yapıyorsunuz? Grup yani biz, ben özellikle ikinci, üçüncü kuşak onu diyebilirim ve şey, tek Türk dediğim gibi Türkçe'de kökenli olan değil. Aslında birçoğu yabancı gruplarda onu görüyorum. Hı. Artık birbirlerine de dayanışma içerisinde bulunuyorlar. Yani hı, ne yapıyorlar? Mesela gazetecilik bölümü bir bakalım. Gazetecilikte yeni medya yapımcıları diye bir grup kuruyorlar. Evet. Farklı kökenli insanlar var orada ve birbirlerine destek oluyorlar. Yani hem bir yere varmak için, hı, hem de tabii ki aman kendi haklarını da savunmak için. Çünkü şimdiye kadar genelde medyada bizim üzerinde konuştu, konuşuldu. Ama bize söz hakkı verilmedi. Biz diyoruz ki biz şimdi hem konuşmacı olarak hem de ama aynı zamanda bir gazeteci olarak biz bu konuyu daha iyi biliyoruz, daha iyi ifade edebiliriz, daha ayrıntılı bilgi verebiliriz diye. Yani o konuda değişiklikler var. Ama bu yeterli değil tabii ki. Yani kadınlarda olduğu gibi siyasette mesela ben şey diyorum, orada da bize bir kotası gerekiyor. Yani en azından belli bir sayı, yani orada yaşayan göçmen kökenli olan insanların belli bir sayı insanların bir yere vermesi için bir kota gibi bir şey gerekebilir diye düşünüyorum.
Şu anda parlamentoda varlığı söz konusu değil mi Türklerin?
Parlamentoda şimdi Türklerin sayısını ben size tam söylemeyeceğim ama yabancı kökenli sayısı %6.
Yabancı kökenli sayısı.
Şimdi şeyi karşılaştırdığımız zaman da %20'den fazla yabancı kökenli insanlar var Almanya'da.
Ve parlamentoda bazı, olmak
bazı,
için...
Bazı semtlerde daha çoklar var. Yani mesela bizim semtte 18 yaşların altında olan gençlerin %50'si yabancı kökenli.
Evet. Peki parlamentoda olmak için Alman vatandaşı olmanız gerekiyor değil mi?
Evet tabii ki.
Tabii, evet Can Bey.
Gün Hanım'ın annesi de Berlin milletvekili, federal milletvekili ve üstelik de yakın zamanda onun bürosunu ziyaret ettim ben bir iki ay evvel. Ondan sonra çok da sevilen bir milletvekili semtinde, yani kendi seçmenleri tarafından. Tam da Kadınlar Günü'ydü 8 Mart.
Güzel.
Orada şimdi... seçmenlerin de Azize Hanım'ı nasıl bağrına bastığını bizzat gördük. Çok da hoşumuza gitti. Çok duygulandık. Şimdi bu söylenenler tabii şimdi Gün Hanım'ın söylediği, benim söylediklerim bunlar tabii genel sorunlar. Yani genelde çok da genelleştirmemekte fayda var. Şimdi Almanya'da bir tane Almanya yok. Birkaç Almanya var. Hı. Yani bir yandan böyle bir kesim hakikaten yabancıları artık o toplumun önemli bir parçası, ayrılmaz bir parçası ve bir zenginlik olarak görmekte. Fakat bir şimdi ismini söylemeyeyim, bir İtalyan filozofun bir sözü vardır. Eskisi ölmüyor, yenisi doğamıyor bir türlü falan. Tam böyle iki arada, iki derede bir arafta kalmış vaziyetteler. Bu geçecek ama. Zaman içerisinde tanımaya başlayacaklar. Ne büyük bir fırsat olduğunu anlamaya başlayacaklar. Çünkü bir de bu toplumun şeysi de nüfusu da azalıyor, yaşlanıyor yani.
Evet,
dolayısıyla içerideki her ne kökenden olursa olsun insanların kendi insanları olduğunu kabul edecekler. Onu söylemek istiyorum, onu tanıyacaklar. Onun için çok da karamsar olmuyoruz. Bilmiyorum Gün Hanım, siz karamsar mısınız? Ben değilim şahsen.
Ben hiçbir zaman karamsar değilim.
Şey
diyorum, yani sizin söylediğiniz doğru, yani iki taraflar, yani bir gelişme var, bir taraftan da tabii ki de bunu stop etmek isteyen de insanlar var, yani Pegida gibi olaylar da var. Yani bu ama tek Almanya içinde de geçerli değil bence, bu dünyamızdan bütün ülkelerde için geçerli. Yani bir aydın insanlar var, bir de gözleri kapalı tutmayan çalışan insanlar var.
Siz, yani Can Bey'in aslında söylediğini doğru diyorsunuz bir taraftan. O var, bu var. Can Bey de diyor ya, Almanya içerisinde sadece bir Alman toplumu yok, birden çok var diye. Kimileri kabullenmeye yatkın, kimileri ise bir şekilde önünüze bariyer olarak duruyorlar sizin toplum içerisindeki yaşamınızda, bizim anladığımız. Peki Gün Hanım, acaba Almanya'da Türküler çocuklarının bir Alman vatandaşı gibi haklarını kullanabilmeleri için, gerçek yurttaşları olabilmeleri için ne tür, yani nasıl bireyler yetiştirmesi gerekiyor? Ne tür vasıflar kazandırmalıyız ki çocuklarımıza bir Alman gibi toplum hayatında kabullenilebilir insanlar olsunlar?
Bu şimdi birazcık zor bir soru ama ben şöyle bir cevap vereyim. Ben şeye inanmıyorum. Ben kendim, yani şöyle diyeyim. Ben küçükken, 5-6 yaşındayken anneme şu soruyu sordum. Babam Alman. Sen Türkiye'den geliyorsun. Peki ben neyim? Ben o zaman da dondurmayı çok seviyordum. Hala çok severim. Annem de bana şöyle bir cevap verdi. Sana çikolata dondurma verirsem ağzında hangi tat olur? Benim cevabım tabii ki çikolataydı. Eğer kaymaklı bir dondurma verirsem ağzında hangi tat olur? Tabii ki kaymak. Eğer dedi ki ben her ikisi karıştırıp sana öyle versem, şimdi ben de gözlerim de kocaman kocaman açıldı da dedim ki anladım, ben karışık bir dondurmayım. ve bunu bilmek beni güçlendirdi. Yani ben kendimi zorlayıp da bir tarafta kalma ihtiyaç olmadığımı öğrendim. Yani hem kökümü sağlamlaştı bir taraftan. Ayrıca ama şeyi de öğrenmiş oldum. Dondurmayı bilirsiniz. Yani tek çikolata da kaymakla değil de çeşit çeşit tatları var. Ya, yani daha farklı tatları var. Onları da tadabilirim. Yani demek istediğim şu aslında. Biz tek aile olarak çocuklarımıza bir şey veremiyoruz. Bu toplum içerisinde de bir katkısı var. Aynı aile olarak ama ne verebiliriz? Biz onları güçlendirebiliriz. Biz onların yanında olabiliriz. Sevgi verebiliriz ve kişisel olarak, yani kişiliğini şey diyorum hep. Hem kanat vermemiz lazım hem de kökleri de bilsinler. Yani genç insanların bir ağaç gibi köke ve kuşlar gibi kanatlara ihtiyacımız var. Kökler bizi ayakta tutar. Kimin olduğumuzu, nereden geldiğimizi öğreniriz. Kanatlar ise bize dünyayı keşfetmeye şansı verir.
Tabii.
Bu da bize güçlendiriyor yani. Her ikisini bir arada verebiliyorsak bir çocuğa, o zaman toplumdaki karşı bir hissederse de bir dahil, onunla nasıl davranabilir de bilir. Çünkü kendi kişiliği de bir kişiliğe sahip olur. Ama ben şimdi çocuğuma desem ki ay sen şu hams gibi hareket et veya da sen şu arı gibi hareket et, o olmaz. Yani çocukların bana sorsanız, çocuklarımız herhangi bir kimliğe de üstünü koymayalım. O kimliği zaten kendi kendisini bulur.
Doğru.
Yani şey diyebilir. Ben Almanım diyebilir bir gün. Belki de şeydir, ben bir karışık dondurmayım. Ama o hakkı çocukta kalması lazım diye düşünüyorum.
Evet. Yani siz burada anne babanın aslında manevi yönden çocuğa ne kadar destek olması gerektiğini, çocuğu nasıl, ne tür duygularla beslemesi gerektiğini söylediniz. İşte Azize Hanım size çok güzel bir şey çizmiş bence. Dondurma örneği çok güzel gerçekten. Farklılıklar aslında sizi ayakta tutuyor bir anlamda. Ama köklerinizi de bırakmadan o farklılıkla beraber yürüyebildiğiniz zaman Almanların daha çok kabul edebileceği bir yapıya sahip oluyorsunuz, değil mi?
Yani Almanların beni kabul etmeleri tam tersi de ben de onları, yani iki taraflı olan bir şey. Yani ben şimdi, benim beklentim şu değil. Siz beni ben kendim Almanım deyip de kabul etmeyin. O beklentim yok bende. Ben şeyi de istemiyorum. Bana mesela şeye soru hep geliyordu. Siz kendinizde iki sandalye arasında gibi hissetmiyor musunuz? Dedim yok, ben iki sandalye arasında oturmuyorum. Hatta ben büyük bir koltukta oturuyorum ve koltuğu da tercih ediyorum. Bunu kabullenmek iki taraflı olan bir şey. Bu tek ben gidip de işte sizin gibi olmak veya da sizin zaten siz biz diye artık kalkıyor yani. Doğru, kalkması
tabii,
da lazım.
Tabii tabii. Evet. Peki bir başka soru da sizce Türkler ne kadar önem veriyorlar çocuklarının, gençlerin eğitimine, Türk toplumu?
Almanya'da yaşayan.
Almanya'da yaşayan
Türk toplumu.
Evet,
olanlar.
Evet.
Bunu da Almanlar çok tesadüf de, Almanlar da çok soruyorlar bu soruyu da.
Biz Türk güzel biz de sorduk bu soruyu.
Evet. Ben de şimdi şaşırdım bu sizden gelince de şey diyorum hep yani bir anne baba yani genelde bir anne baba nereden gelirse gelsin köyden gelsin şehirden gelsin başka bir ülkeden gelsin çocuğunun en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Tabii ki bir şekilde yani ama ben şimdiye kadar hiç şeyi görmedim. Hani anne babalarımızda yok çocuğum evde kalsın, eğitim almasın. Aslında herkes daha çocuğun daha ileri bir yere varmasını istiyor. Tek yöntemleri bazen bilinmiyor. Şanslar bazen daha az. Yani onu da bir örnek verebilirim. Mesela bizim arkadaş çevremde biz geçen gün konuştuk şeyin farkında vardık. Yani biz hepimiz üniversite bitirdik, liseyi bitirdik. Ama Almanya'daki okul sistemi birazcık farklı. 3 çeşit okul var ilkokuldan sonra. Yani iyi, orta ve kötü olan kısacası bir şey yapayım. Yani Hauptschule, Realschule, Gymnasium diye geçiyor. Ve çoğularımız ya Hauptschule ya Realschule göndereceklerdi hocalar. Öğretmenler. Ama şansımızda bizim işte ailemizde onlar mücadele ettiler. Şey dedi yok bizim çocuğum gimnazyum yapabilir. Yani onun için biz gimnazyuma gittik. Liseyi bitirdik. Abiturumuzu yaptık. Üniversitede girebildik. Ama bunu her anne baba yapamıyor işte. Onun için tabii ki ister istemez bazısı da eşit hakları da sahip olmuyor. Ama bana gelen yani benim bir ruhuma gelen bir sürü anne babalar var ve onlar dediğim gibi yani bayağı mücadele etmeye çalışıyorlar. Çocuklarını iyi bir yerde görmek istiyorlar.
Tabii, tabii. Can Bey sizin sormak istediğiniz bir şey var mı?
Valla aslında yok. Şimdi Gül Hanım tam cephede. Yani sabahtan akşama kadar bu konularla şimdi. Yani. Çok da iyi biliyor. Çok da tespitleri doğrudur. Biraz zaman alacak. Yani biraz zaman alacak derken yani çabalardan vazgeçip kendi haline bırakmayacağız tabii. Yani eğitim konusu özellikle sürekli gündemde kalması gereken bir şey. Hep söylerim ben yani yıllar evvel Hamburg'un Harburg bölümünde, semtinde bir derneğimizi ziyaret etmiştim. Çok oldu yani 90'lı yıllarda. Bir vatandaşımızla sohbet ederken dernekte kendisinin böyle çocuğunun liseye gitmesi nedeniyle son derece şey oldu, gururlu olduğu, mutlu olduğunu gördük. Kaçıncı sınıfa gittiğini sorduğumuzda bilemedi yani. Şimdi bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani bu dolayısıyla gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor. Yani kendi haline bırakmayacağız çocuklarımızı. Velileri çok iyi aydınlatmak lazım. Ama şimdi işte 90'lı yıllardan örnek verdim. 90'lı yılların Almanya'sı da değil artık. Yani
doğru.
Değil mi? Şey değişti. Kuşak değişti. Yeni kuşaklar çok daha bilinçli. Bir kere çocukların anneleri babaları Almanca biliyorlar şimdi. Yani aradaki en büyük farklardan doğru, bir tanesi tabii. Bu. Çok tabii. Önemli bir şey.
Çok.
Ve işin bilincindeler. Bir de yani işte şey tabii bunu bizim bir şey yapmayan yani bir şeyler yapmamız sadece yetmiyor. İnsanları olduğu gibi kabul etme kültürünün olduğu gibi kabul etme kültürü çok önemli bir şey. Yani bizim kültürümüzde de vardır bu, biliyorsunuz. Ve olması olduğundan da hoşlanırız biz. Olduğu gibi kabul edeceksiniz. Değiştiremezsiniz bazı şeyleri. Kötü manada söylemiyorum. Yani değiştirmemiz gereken şeyler hiç kuşkusuz var. Fakat kültürüyle, diliyle, işte davranış biçimleriyle falan olduğu gibi kabul etme kültürünün yerleşmesiyle de çözülecektir. Tabii buna katkı vermemiz lazım. Buna katkıyı nasıl verir Türkler veya işte yabancılar, göçmen kökenliler, Türkiye kökenliler nasıl verirler? Eğitim olanaklarından en geniş biçimde yararlanarak. Toplumun içerisinde sunulan her türlü sosyal katılıma gönüllü olarak girerek. Başka türlü olmaz bu iş yani.
Peki, çok teşekkür ederiz Gabriele Güntank, Berlin Tempelhof, Schöneberg uyum sorumlusu kendileri. Hoşçakalınız, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Biz burada kalacağız, devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Serpil Aygün var telefonumuzun diğer ucunda. Brüksel'de kendileri, ama sanki bizimle birlikte gibi. Buyurunuz Serpil Hanım.
Merhabalar Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim bu sıcak hoş geldiniz merhabanız için. Ben de sizlere ve sizi dinleyenlere maalesef Brüksel'in gri havasından, yağmurlu havasından merhaba diyorum. Ama sizin sesiniz çok canlı ve güneşli geliyor. İçimizi açtı, ısıttı gerçekten.
Sağ olun, sağ olun Serpil Hanım. Biz de sizinle tekrar görüştüğümüz için mutluyuz. Çünkü siz bizim için çok kıymetli bir soluksunuz. Siz programımıza şekil veriyorsunuz söylediklerinizle. Biz sizin sözlerinizle aydınlanıyoruz. Bilgimize bilgi katıyoruz. İşte örneğin son günlerde çok enteresan şeyler yaşanıyor. Mahinur Özdemir'le ilgili biliyorsunuz. Hani bize sorun ne oldu diye dinleyicimize özetleyecek olursak, partisinden, Humanist Demokrat Parti'den kendisine Ermeni soykırımını tanıması istenen bir bildiri imzalaması isteniyor. İmzalamayınca da partisinden ihraç edildiği bildiriliyor. Bu konunun sadece, yani bizim bahsettiğimiz konunun sadece sonucu gibi görünüyor aslında. Bu konunun bir başlangıcı ve gelişim süreci de var. Bilginiz dahilinde bizimle paylaşabilir misiniz Serpil Hanım?
Tabii, kesinlikle memnuniyetle. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi anlattığınız bilgiler kesinlikle doğru. Fakat bu olayın bir tabii ki gelişim süreci var. Belçika bu işi 2000'li yıllardan beri, yani 98 yılında Senato'da zaten Ermeni soykırımını kabul etti. Ama bu mesele sürekli gündeme geliyor değişik parlamentolarda. Bildiğiniz gibi Belçika'da Flaman Valon parlamentoları, Brüksel parlamentosu, Federal parlamentosu var. Farklı farklı parlamentolarda sürekli gündeme geliyor. Ama tabii ki 2015'in soykırım iddialarının 100. yılı olması bu olayları tırmandırdı tabii ki. Buradan da tabii ki Türk toplumu, burada yaşayan Türk toplumu zarar gördüğü kadar Türk seçilmişlerimiz direkt spot ışıklarının altında oluyorlar. Ve belli bir yere gelmiş olanlar daha çok zarar görüyorlar bundan. Hatta 2004 yılında bir önceki konuşmamızda da anlatmıştım. Belki dinleyicilerimize tekrar hatırlatma mahiyetinde olabilir. Sayın Emir Kır, San Jose Belediyesi Başkanı şu anda, aynı zamanda Federal Parlamento Milletvekili. Kendisi 2004 yılında Brüksel bölgesinde bakandı. Ve o dönemler İşte politik hayatının hani çok hızlı Yüksel Demir Bey ilk dönemleriydi ve işte burada bir Ermeni soykırım iddialarına karşı Türk toplumunun yaptığı bir yürüyüşte bulunması başına ciddi belaların açılmasına neden oldu açıkçası. Şimdi kendisi de yaşadı zaten tekrar benzer şeyleri. O dönemde de işte bildiğiniz gibi hani parlamentolar soykırımı kabul ediyorlar. Fakat işin bir ileri boyutuna gidiyorlar. Şu anda yine verildi federal parlamentoda hala yeni yakında bir iki gün önce soykırımı inkar etmenin cezalandırılması için yine bir önerge verildi. FDF partisi tarafından Frankofon Demokratik Federatif Demokratları diye geçiyor. Küçük bir parti ama Brüksel'de etkili bir parti. Bunlar federal parlamentoda yine Flaman Hristiyan Demokratlar, Flaman ve Frankofon liberalleri de yanına alarak böyle bir talepte bulundular. Şimdi Maynur Özdemir'in konusuna dönecek olursak, Maynur Hanım İki dönemdir milletvekili Brüksel parlamentosunda ve buranın başörtülü tek milletvekili. O anlamda bir sembolik özelliği var. Brüksel'de yaşayan Müslüman toplumun tanısa da tanımasa da bu sembolden dolayı kendi haklarını savunacağı, Müslüman toplumun haklarını savunacağına duyduğu inançtan dolayı meclise getirdiği birisi. Maynur Hanım partide hani çok da sorun yaratan bir insan değil esasında. Ama başörtüsünden kaynaklı takım sıkıntılar yaşandı. Ama dönemin yani SDH yani Frankofon Merkez Hümanist Partisi SDH'ın açılımı aslında Hristiyan Demokrat gruptan geliyor. Fakat zamanın başkanı daha sol düşüncede Joel Milken'in partinin sol kanadını oluşturan Joel Milken'in çabalarıyla daha işte hümanist bir tarafa çekilmişti parti. Ve Maynur Hanım da esasında o dönemlerde partiye girip ve ilk zamanlar zaten Siyabek Belediye Meclis Üyesi Joel Milken'in de özel kabinesinde çalışıyordu. Daha sonra milletvekili seçildi. Yani onun da bir desteği vardı ama partinin kendi içinde de tabii değişimleri var. Daha sonra gelen Başkan Benoît Lütken Joel Milke kadar bir sol kanadı temsil etmiyor tabii ki, biraz daha sağ. Ve Maynur Özdemir'in ikinci seçimlerinde başörtüsü ciddi sorun edildi. Ama o zaman dediğim gibi başkan arkasında durmuştu ve sorun büyümeden çözülmüştü. Ama şu anda gelinen konjonktürle de alakalı işte parti içerisindeki hem değişimler hem de Ermeni soykırımı iddialarının 100. yılını yaşıyor olmamız burada Ermeni toplumunun da ciddi çabalarını, burada yaşayan Ermeni toplumunun da bu anlamda ciddi lobi çalışmalarını, varlığını ortaya koyuyor.
Serpil Hanım, bir şey sorabilir miyim?
Buyurun lütfen.
Şimdi başkanın şöyle bir açıklaması mı olmuş? Bir, hani dedim ya size bunun gelişim evresi nedir dedim bu konunun. Şöyle bir açıklaması mı olmuş? Eğer Ermeni soykırımı iddialarını inkar eden birisi olursa ben ihraç ederim diyor. Ondan sonra da Maynur Hanım'ı, gazeteciler Maynur Hanım'ın peşine düşüyorlar. Kendileri işte bir toplantı arka kapıdan çıkmaya çalışıyor. Ve sonra gazeteciler tarafından durduruluyor. Fakat yanıt vermiyor. Böyle bir hikaye var
şöyle,
mı?
Partiden bir milletvekili esasında, başkan da daha sonrasında bu konuyla ilgili tabii ki hani olay Ermeni lobileri, milletvekilleri üzerinde bir baskı oluşturuyor. Hani bu 100. yıl işte tanınsın, inkar edenler cezalandırılsın diye. Evet. Dolayısıyla bu partilerde bunun için hani bu baskılardan dolayı da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki basın da medyada partilerden açıklamalar alıyor. SDH'ın, Maynur Özdemir'in partisinin işte başkanı ve milletvekilleri şey dedi, partimizde Ermeni soykırımını tanımayana yer yok dedi. Tabii ki gözler direkt Maynur Özdemir'e çevrildi. Buradaki RTL Frankofon yayın yapan RTL gazetesi Maynur Özdemir'i parlamentoda işte görüntülerken Maynur Özdemir bunları fark edip arka kapıdan çıkıp gidiyor. Evet. Ve kendisi bu aralarda da şey olduğu için, hamile olduğu için Maynur Hanım, doktor izni var.
Hay Allah.
Fakat aynı zamanda kendisi, pardon, bu arada bilgisayar önündeydi. Aynı zamanda kendisi Kerbek Belediyesi'nin de meclis üyesi. Yani burada kendisini yakalayamayan gazeteciler Kerbek Belediyesi'ndeki komisyon toplantısına giderken kameralar açık bir şekilde Maynur Özdemir'e mikrofon uzatıyorlar bu soykırım konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben Maynur Hanım'la konuyu görüştüm. Maynur Hanım bu sorulara da cevap vermeden hemen merdivenlerden aşağı inerek çıkıyor, belediyeden gidiyor. Bu görüntüler internette de var, bizzat izledim ve ben Maynur Hanım'la da görüştüm. Maynur'un açıklaması şu şekilde: bu konular görüşüldüğünde partim bana basına açıklama yapmaktan kaçın dedi.
Evet.
Ve ben de buna istinaden açıklama yapmamaya çalıştım. Ve şunlar da basına sürüldü, şeyde, internette falan da var. Maynur Hanım ve bütün partiye üye olan partililere öncesinden bir belge imzalattırıyorlar. Ve Maynur Hanım'ın da bu belgede imzası var. Bu yayın organı da zaten bu belgeyi sürekli yayınlıyor ve işte buna imza attığı halde soykırımı inkar ediyor diye sürekli basında da bir taciz söz konusu tabii ki. Maynur Hanım bu belgeyle ilgili bana yaptığı açıklamada evet ben bir belge imzaladım ama bu belge Belçika'nın uluslararası düzeyde tanıdığı soykırımları tanır diyor ama Belçika tanımadı. O yüzden ben yasal olarak ve parti içerisinde bir hata yapmıyorum. Bundan sonra da bana ek bir, hani yeni bir, işte Ermeni soykırımının tanıdığına dair yeni bir belge imzalatmak istediler ve ben buna hayır dedim. Ve işin kötü tarafı Maynur Hanım partiden ihraç edildiğini Twitter'dan öğreniyor.
Yani özür dilerim Serpil Hanım, Belçika Ermeni soykırımını tanımıyor. Doğru mu anladık?
Esasında çok hani, karışık bir durum.
Hani 98'i tanımıştı dedik ya.
Parlamentosu, yani federal düzeyde parlamento var, Flaman parlamentosu var, Valon parlamentosu, Brüksel parlamentosu var. Federal düzeyde de yasaların karara bağlanmadan önce gönderildiği senato var. Aslında senato 1998'de Ermeni soykırımını tanımış durumda.
Anladım.
Ama federal parlamentoya geldiğinde federal parlamento en son hani böyle bir tasarı kabul edilmedi orada. Fakat senatodan kaynaklı 98'de kabul edilen bir şey var. Dolayısıyla bağlayıcı. Dolayısıyla tanıyor aslında.
Anladım.
Ve Flaman parlamentosu ayrıca geçtiğimiz günlerde tanıdı. Brüksel parlamentosunda, efendim?
Tamam. Yok, dinliyoruz biz.
Brüksel parlamentosunda da yine böyle bir tasarı sunuldu ama henüz kabul edilmedi. Fakat dediğim gibi hani Belçika'da bölgesel parlamentolar kendi özel kararlarını verebiliyorlar. Federal parlamento senatonun kararına sonuçta bağlı, çünkü birlikte organlar onlar. Senato ama 98'de kabul etmiş durumda zaten bunu. Avrupa Parlamentosu'na bakacak olursak da 1987'de zaten tanımış durumda. Yani tanıma konusunda aslında bir sorun yok burada. Tanınmış durumda esasında. Ama işin ikinci boyutu var şu anda. Bu tanımadan sonra en son işte 1-2 gün önce soykırımları inkar yasası diye bir yasa var. Ve inkar edenlerin cezalandırılmasına yönelik bir yasa. Ermeni soykırımı bunun içine girmiyor şu anda. Ve federal parlamentoda şu anda bunun için bir girişim var. Az önce bahsettiğim bu FDF partisi, Frankofon Demokratik Federalistleri, küçük bir parti demiştim. Bunlar bunun için Serpil bir tasarı sunuyorlar. Bu soykırımları inkar etme yasasının genişletilmesi ve bunun içine hem Ermeni soykırımının hem de geçmişte Ruanda'da yapılan soykırımların da eklenmesi için şu anda bir tasarı gündeme getiriliyor. Tamam. Bu ne demek? Şimdi bütün Türk kökenli parlamenterler bu konuda bir sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü burada hem oy aldıkları bir Türk toplumu var. Bir şekilde onlara oy veren ve bu noktaya gelmelerini sağlayan, tabii ki bunların arasında Belçika toplumundan oy alanlar da var. Ama diğer taraftan bu milletvekilleri Türk kökenli olmalarının yanında Belçikalılar ve Belçika siyaseti için esasında seçiliyorlar. Yani onlara oy veren Türk ya da Belçikalı Türk olsun, Belçika'daki onların sorunlarını çözmek, onların sorunlarına projeler üretmek üzere Belçika toplumsal hayatına katkıda bulunmak üzere seçiliyorlar ve işin sıkıntılı tarafı da burada başlıyor tabii.
Serpil Hanımcığım,
Belçika bir taraftan soykırımı bu şekilde bazı parlamentolarında, bazı şeylerinde tanırken Türk toplumu bu soykırımın araştırılmasını ve hukuki ve tarihçiler tarafından karar verilmesini, siyasi malzeme yapılmamasını istiyor.
Serpil Hanım, size bir sorumuz var Can Hocam tarafından sorulacak.
Serpil Hanım, merhaba.
Merhaba Can Bey.
Şimdi hukuki açıdan öyle bir imkanın olmadığını biliyoruz biz zaten de. Tarihi açıdan ne yapılabilir falan. Benim sorum yalnız farklı. Şimdi 1914 senesinde şeyin işgali altında, Almanya'nın işgal altındaki Belçika'dan binlerce, on binlerce Belçikalı aynı Ermeni tehcirinde olduğu gibi, 1915 Ermeni tehcirinde olduğu gibi Belçika'dan, özellikle Ardenler'den Almanya işlerine tehcir edilmiş. Ve buralarda zorla çalıştırılmış, bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı işte kamplarda ölmüş falan. Şimdi bununla ilgili çok benzer bir vakadır. Yani zaten Ermeni tehcirinin de arkasında büyük ihtimalle, büyük ne ihtimali yani gayet iyi, tarihi olarak da biliniyor, Alman parmağı var. Sonuç olarak aynı yöntemi 1915'ten önce Belçika'da yapmışlar. Yani o mukayeseyi hiç yapan oldu mu Belçika'da? Çok merak ediyorum. Ondan sonra çünkü
duymadım açıkçası. Sizden duyuyorum ilk defa. İşte, bu mukayese hiçbir şekilde yapılmıyor. Evet, evet. Bu bilgiyi de sizden öğreniyorum.
Var, makaleler var bu konuda. Aynı yöntem kullanılmıştır. Aynı yöntem yine Almanlar tarafından kullanılmıştır. Aynı şeydeyiz biliyorsunuz. Alyans içerisindeyiz. Aynı ittifak içerisindeyiz.
Evet,
ve yöntem olarak Almanlar tarafından geçirilmiş, geliştirilmiş bir yöntem bu. Tehcir yöntemi. Evet. Yani şimdi haksız bir şekilde jenosit, işte hatta Armenosit diyorlar şimdi falan.
Evet.
Yeni yeni böyle laflar bularak karalama faaliyetine devam ederlerken aslında kendilerine de aynı sıkıntı yaratılmıştır. Ve onunla ilgili olarak da bir şey
yapmıyorlar.
Herhangi bir tartışma
yok burada. Bu söylediğinizle ilgili tartışmaya ben denk gelmedim, rast gelmedim. Böyle bir tartışma yok. Tabii ki karşılaştırmada haklısınız. Ama sizin de bildiğiniz gibi hani bu durum gerçekten de Ermeni lobilerinin çok iyi çalışmasıyla ilgili. Gerçekten çok benim daha önce de ifade etmişimdir. Belki ben AB haberleri takip etmiyorum. Fakat AB haberlerini takip eden bir gazeteci arkadaşım bana en son bu 24 Nisan'ın bütün soykırımları anma günü olarak kabul edilmesiyle ilgili Avrupa Parlamentosu'nda bir karar çıkmıştı. Yine sizlerle görüşmüştük o zaman. O gün görüştüğümde bana şunu demişti. Yani bana milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu'ndaki görüştüğüm milletvekilleri diyor ki ya biz o kadar bir Ermeni şeyinin baskısı altındayız ki bir şey yapmamız gerekiyor artık. Hani bu konuda bir karar almamız gerekiyor. İşte ne yapıyorlar? En son işte Türkiye'yi çok bağlamayan bir takım önerilerde bulundular. Hani bunları yapmazsa Avrupa Birliği'ne üye olmayacak diye bir kural konulmadı. Fakat işte tarihinizle yüzleşin, bunları tanıyın, işte Ermeni toplumuyla barışçı bir iletişim kurun gibi önerilerde bulundu. Bunun yanında da 24 Nisan'ı bütün soykırımların anma günü olarak kabul etti Avrupa Parlamentosu.
Yani tarih bile yani, o kadar yanlış ki.
Bir görüşme bu.
Tarih bile o kadar yanlış ki 24 Nisan 267 tane Ermeni teröristinin tutuklandığı gündür. Yani onun şeyle jenositle falan ilgisi var. Tehcir kanunu Haziran'da çıktı.
Ben yüreklilikle söyleyeyim. Gerek Belçika'da yaşayan Türk toplum açısından söyleyeyim. Gerek hani Belçika toplum açısından söyleyeyim. Ciddi anlamda bilgi eksikleri var.
Çok.
Bizler de hani ben daha önceki konuşmamda da bu konuyu biraz eleştirmiştim. Yani Avrupa'daki Türklerin üzerinde açıkçası bu sorumluluklar. Avrupa'daki Türkler burada işte en son bir eylem yaptılar. Belki sizler de haberdar olup izleyicilerinize de duyurmuş olabilirsiniz. Belçika Türk Platformu diye farklı derneklerden bir oluşum güzel bir eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 2000 kişiyle falan Brüksel'de. Beni de dinle diye barışçıl mesajlar verdiler ve bu Ermeni soykırım iddiaları konusunda Belçika'ya bir mesaj verdiler. Sizler tek taraflı olarak Ermeni tezlerini dinliyorsunuz. Buna dair kararlar çıkartıyorsunuz. Ama biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ve siz bizim söylediklerimizi hiç dinlemiyorsunuz. Bize kulaklarınız kapalı. Bizi de dinleyin. Bize de kulaklarınızı açın. Biz acıları paylaşıyoruz ama bu meselenin böyle siyasileştirilmesine de karşıyız. Buna yine Türkiye'nin de dediği gibi hani uluslararası düzeyde bağımsız mahkemeler, hukukçular, tarihçiler karar versin diye güzel bir eylem yaptılar açıkçası.
Evet,
bu eylem yine Belçika medyasında da yer buldu. Fakat benim burada özellikle belirtmek istediğim, gerçekten burada esasında Türkiye Cumhuriyeti'ne çok görev düşüyor. Ciddi anlamda profesyonel bir şekilde lobi faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Yani burada bu faaliyetleri yapmak için Belçika'daki yetişmiş Türk kökenliler de kullanılabilir. Çünkü hem buranın dillerini çok iyi kullanıyorlar. Hani bu insanlar yetiştirilir, hani gerekli tarihi ve hukuku bilgilerle beslenir ve buradaki işte bu parlamentolarda, hem bölge parlamentoları, hem federal, hem Avrupa parlamentosunda konuyla ilgili milletvekilleri, karar alıcılar, networkler buralarda bulunup hem tezler anlatılır, hem de yani şöyle bir algı var burada, sanki Türkler çok milliyetçi, işte Ermenilere karşı düşman. Hani böyle bir algı hala hakim. Yapılan eylemlerde de insanlar Türk bayraklarıyla gidiyorlar. Böyle bir milliyetçi, aşırı milliyetçi bir algı oluşuyor
burada. Ne yapsınlar? Tabii Türk bayrağıyla gidecekler yani böyle bir şey. Biz bütün arşivlerimizi açmışız, her şeye hazırız diyoruz ve hiçbir adım karşı taraftan gelmiyor Serpil Hanım aslında.
Esasında ben o konuda gerçekten hani hazırız demek yetmiyor. Hani Türkiye'nin bu konudaki tavrı güzel. Bunu zaten Avrupa Parlamentosu da kararlarında işte Türkiye'nin bu tavrını sürdürmesi konusunda pozitif şeyler söylediler o kararlardan son anlamda da. Fakat yeterli değil Yasemin Hanım. Gerçekten bu işi lobi faaliyetiyle harekete yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz artık günümüz dünyası network dünyası. İnsanlarla ne kadar belli konumlardaki kişilerle ne kadar iletişiminiz olur ve kendinizi ne kadar anlatır, ne kadar bilgilendirirseniz o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Bu iş dünyasında da böyle, politik dünyada da böyle. Günümüz dünyası böyle bir dünya. Yani Türkiye'nin burada eksik kaldığını düşünüyorum ben açıkçası, Avrupa'da yaşayan bir gazeteci olarak. Bu anlamda hem bilgi desteği olması lazım. Buraya mesela bu konuda bilgilendirme yapan sadece kusura bakmayın şimdi ismini unutuyorum, bir tarihçimiz, kendisi MHP milletvekili de oldu, eski Türk Tarih Kurumu başkanı. Sadece o geliyor mesela, bir konferanslar yapıyor, bilgi veriyor. Onun dışında hani bu şekilde toplumu bilgilendirme tabii ki yapılabilir ama benim dediğim gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bu network'ü geliştirecek, bu tezlerini, kendi iyi niyetli yaklaşımını anlatacak insanlara ihtiyaç var.
Peki.
Meslek olarak edinmiş insanlara ihtiyaç var.
Serpil Hanım, peki bu Maynur Hanım'ın yaşadığıyla ilgili Avrupa'nın hani temel ilkelerinden olduğunu iddia ettiği ifade özgürlüğü nereye gitti, uçtu gitti?
Evet, maalesef burada onu yaşıyoruz. Avrupa'nın
çifte hani, standart mı var Serpil Hanım?
Da maalesef Avrupalıya insan hakları, yani kendi vatandaşına demokrasiyi, kendi vatandaşına insan haklarını layık görüyor gibi halleri oluyor
tamam,
zaman zaman.
Çifte standart doğruluyoruz.
Onlardan yani bir tanesi. Yani sonuçta düşünce özgürlüğü, kendisini ifade etmesi gereken, bu konuda bir karar yok şu anda. Bir yasal düzenleme, hani o da tartışılır. Yasal düzenleme olsa bile bir şeyi ifade etmek suç olur mu? O da tartışılabilir tabii ki. Ama böyle bir şey yok iken bunu iddia etmek, bu şekilde işte ihraç kararına kadar gitmek, ki ihraç kararını da böyle uygunsuz bir yöntemle Twitter'dan bildirmek ya, herhalde günümüzün ne medeni tavırlarına uyuyor ne demokratik tavırlarına uyuyor. Tabii ki son derece yanlış. Ama yani ikiyüzlü demek biraz kaba olacak ama zaman zaman bunu yaşıyoruz. Biz
ben çifte standart dedim Serpil Hanım. Serpil Hanım, ben çifte standart dedim. Daha yumuşak mı sizce?
Evet. Belki var, belki evet, kesinlikle. Çifte standartlı bir uygulama. Biz burada çoğu konuda yaşıyoruz yani
doğru,
bunu.
Doğru. Bunun Türk kimliğiyle de ilgisi var değil mi Serpil Hanım?
Kabiliyetim master'ı yapmaya gelmiştim. Bitirmedim o master'ı ama o master'ı yaparken insan hakları ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Orada da insan haklarının gelişimi esasında çok da böyle insanlara haklarını vermek şeklinde gelişmiyor. İnsan hakları bir takım ekonomik, siyasi konjonktürlerle gelişen bir şey. Bu Ermeni meselesinde de bundan bahsetmek istiyorum aslında. Hani bir şeyde haklı olmanız, onu mahkeme dahi olsa haklılığınızı gösterebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok farklı faktörler işliyor. İşte siyasi faktörler, ekonomik faktörler, gücünüzle alakalı şeyler. Burada da bu network gücünü, lobbying gücünü kullanmak gerekiyor. Avrupalı Türk'ün gerçekten hani çok gönülden sokaklara çıkıyor insanlar ama bu yükü Avrupalı Türk'ün üzerinden almak gerektiğini düşünüyorum. Benim kişisel kanaatim bu.
Evet, Maynur Özdemir benim tahminimce herhalde bir 4 yıl daha parlamentoda, değil mi? Bağımsız milletvekili olarak devam edecek. 5
yıllık seçimler, evet, 5... 4 yılı daha var. Değil. Bağımsız milletvekili olarak devam edecek. O konuda da açıklama yaptı zaten kendisi. Güzel. Burada Frankofon Ulusal Televizyonu'na, tamam. RTBF'e. Bunu bana, bu milletvekilliğini bana partim Gümüştepsi'de sundu. Beni seçenler, bana oy veren insanlar, tabii, beni seçtiler, beni, tabii, bu göreve getirdiler.
Yemekle
geliyor. Ben görevime, evet, devam edeceğim dedi.
Serpil Hanım, çok teşekkür ederiz katkınız için. Sağ olunuz. Size güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz Brüksel'de. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Can Ünver, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi günler için. Serpil Hanım.
Evet. Biz burada kalacağız. Evet. Böylelikle bu hafta da sonlanıyor. Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı programı. Ben Yasemin Pamukçu Başar mikrofondaydım. Burak Hararoğlu ise Teknik Basa'da. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.